Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 13 Mehmen 1403 Hicri Kameri 2 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 1 Şubat 2025 Cumartesi. Aynı zamanda Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili torunu Hazreti Hüseyin aleyhisselamın veladet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alimi Sayın Musa Aydın ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dünya tarihi ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunu saygı ziyaretinde bulundular. İran okullarında inkılap zili çalındı. İran'ın yeni uyduları yarın görece çıkarılacak. Irak Cumhurbaşkanı Şehit Reisi'nin Tahran-Bağdat ilişkilerini güçlendirme rolünü övdü. İran ve Pakistan'dan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine vurgu. Ve esir takasının dördüncü aşamasında 183 esir serbest bırakıldı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan ile Bakanlar Kurulu, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusuna saygı ve bağlılık için İmam Hümeyni'nin kutsal türbesini ziyaret etti. Saf Haber Ağı'nın verdiği habere göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Bakanlar Kurulu, İslam Devrimi Zaferi'nin 46. yıl dönümü münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusuna saygı ve bağlılık için İmam Hümeyni Kutsal Türbesi'ni ziyaret etti. Törene İmam Hümeyni Türbesi Vakfı Başkanı Hüccetul İslam Seyyid Hasan Hümeyni de katıldı. İran İslam İnkılabı'nın 46. yıl dönümü münasebetiyle Şafak'ta 10 gün kutlamaların ikinci gününde İran'daki okullarda inkılap zili çalındı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na dayandırılan Sahaf Haberi'ne göre İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın Ahlaki ve Kültürel İşler Yardımcısı Hüccetul İslam Muhammed Hüseyin Pursefani bu etkinlikte öğretmenlerin öğrencilere İslam devrimini tanıtıcı içerikler sunduğunu belirtti. Pursefani'ye göre zafer etkinlikleri çerçevesinde İran'ın 46 bin okulunda Kur'an ile buluşma meclisleri düzenlenecek. Ayrıca İran genelinde 740 noktada İnkılap Destekçileri programı gerçekleştirecek. Bu etkinliklerde öğrenciler toplumsal dayanışma, disiplin ve sanatsal çalışmalara dayalı etkinliklere katılacaklar. 46 yıl önce 12 Behmen 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl süren sürgün ve ayrılığın ardından İran'a dönüş yaparak büyük bir halk coşkusu ile karşılandı. İmam Hümeyni'nin İran'a dönüşünden 10 gün sonra 22 Behmen 1357'de İran İslam Devrimi zafere kavuştu. İran'ın yerli yapım Navak uydusu ile Pars 1 ve Pars 2 uydularının güncellenmiş modelleri yarın görücüye çıkarılacak. İran'da Ulusal Uzay Teknolojileri Günü töreni yarın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nasirzade, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sattar Haşimi ve Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu törende İran'ın yerli yapım Navak uydusu ile Pars 1 ve Pars 2 uydularının güncellenmiş modelleri görücüye çıkarılacak. Bu törenle eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı ziyaret edeceği ülkenin araştırmacılarını hava ve uzay teknolojileri alanındaki başarılarının sergilendiği bir sergi düzenlenecek. Irak Cumhurbaşkanı Şehit Reis'in Tahran-Bağdat ilişkilerini güçlendirme rolünü övdü. Irak Cumhurbaşkanı İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Şehit Seyyid İbrahim Reis'in eşiyle gerçekleştirdiği görüşmede merhum Cumhurbaşkanı'nın Tahran-Bağdat ilişkilerini güçlendirmedeki rolünü takdir etti. İran Öğrencileri Haber Ajansı, İSNA'nın kaynaklı sahaf haberine göre Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Abdüllatif Cemal Reşid'in bugün Bağdat Sarayı'nda Şehit Seyyid İbrahim Reis'inin eşi Cemile Alemül Hüda ve beraberindeki heyeti ağırladığı belirtildi. Irak Cumhurbaşkanı İran'ın merhum Cumhurbaşkanı reisinin şehadetinden dolayı taziyelerini sundu ve onun Irak ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri güçlendirmedeki katkılarını takdir etti. Ayrıca Irak'ın Filistin davasını destekleme konusundaki kararlı tutumuna vurgu yaparak Gazze şeridindeki sivillere karşı işlenen suçları kınadı. Şehit Reis'in eşi Cemile Alemül Huda da Irak Cumhurbaşkanı'nın samimi taziye ve iyi niyetinden dolayı teşekkür etti. Görüşmede Irak ve İran halkları arasındaki güçlü kültürel, sosyal, tarihi ve dini bağların altını çizildi ve Bağdat yönetiminin Filistin davasına verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. İran'ın Pakistan Büyükelçisi, iki ülke liderlerinin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için anlaşmaya vardığını belirterek bu hedefe ulaşmanın pratik adımlar ve ortak anlaşmaların zamanında uygulanmasını gerektirdiğini söyledi. İran Haber Ajansı'na dayandırılan sahaf haberine göre İran Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın özel konferansında yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularla ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme politikalarını açıkladı. Emiri Mukaddem, Pakistan'daki özel sektörün İran ile ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığından memnuniyet duyduğunu belirterek, ekonomik işbirliği süreçlerinin sadeleştirilmesi, ortak sınır ticaretinin kolaylaştırılması ve ticari zorlukların zamanında çözülmesi gerektiğini vurguladı. İslamabad'daki İran Büyükelçisi, emperyalist güçlerin bağımsız uluslara düşmanlık ettiğini ve onların ticaretini etkileyen haksız yaptırımlar uyguladığını belirtti. Ancak tek taraflı ekonomik yaptırımlara rağmen İran'ın Pakistan'da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle ticari ilişkilerinin önemli ölçüde arttığını ve bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması gerektiğini ifade etti. Emiri Mukaddem, Pakistan ile İran'ın Zahedan şehrine kadar uzanan demir yolu hattının genişletilmesi gerektiğini belirterek, ticari güzergahları kolaylaştırmak için Pakistanlı iş insanlarına İran vizesi verilmesinin de kolaylaştırılacağını duyurdu. Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Şevket ise İran'ın Pakistan ile halklar arası ilişkileri ve ticareti güçlendirme girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şevket, ticaretin kolaylaştırması sürecinde aktif rol oynamaya ve kilit sektörlerde işbirliğine odaklanmaya hazır olduklarını ifade etti. Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası Pakistan'ın önde gelen ticaret birliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Lübnan Hizbullah'ı Hamas'ın askeri kanadı genel komutanının ve silah arkadaşlarının şehadetini Filistin halkına ve direnişine tebrik ve taziye mesajıyla duyurdu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Lübnan Hizbullah, Hamas'ın askeri kanadı genel komutanının ve silah arkadaşlarının şehadetini Filistin halkına ve direnişine tebrik ve taziye mesajıyla duyurdu. Saat haber ağına göre Lübnan Hizbullah yaptığı açıklamada komutan Muhammed Daif'in hayatını işgalci İsrail rejimine karşı mücadeleye adadığını, özellikle Aksa Tufanı operasyonunda bu alanın en önde gelen mühendisi ve komutanı olduğunu belirtti. Bu açıklama Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzettin Ali Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Perşembe gecesi yaptığı duyurunun ardından geldi. Açıklamaya göre Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Daif Gazze Savaşı sırasında bazı diğer Tugay komutanlarıyla birlikte şehit oldu. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi. Şehit komutanların ve Aksa Tufanı operasyonunda can veren tüm şehitlerin kanı düşmanın savaşı durdurmaya ve çok sayıda esiri serbest bırakmaya mecbur eden bir zafere yol açtı. Aynı zamanda Filistinli Esirler Enformasyon Ofisi Cuma gecesi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen 4. esir takası aşamasında 183 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurdu. Bu esirlerden 111'inin 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze şeridinde tutuklanan kişiler olduğu bildirildi. Siyonist rejimin ordu radyosu da bu haberi doğrulayarak cumartesi günü Gazze'den 3 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 183 Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşacağını duyurdu. Uzun süren tartışmalar, Siyonistler arasındaki iç anlaşmazlıklar ve Gazze savaşındaki yenilgiyi kabul etmelerinin ardından 19 Ocak itibarıyla Gazze şeridinde ateşkes uygulamaya konuldu. Ancak Siyonist rejimin aşırı sağcı bakanları Hamas'ı yok etme gibi hayali bir hedefe ulaşana kadar Gazze'ye saldırıların devam etmesini talep ettiler. Bu hedef hiçbir zaman gerçekleştirilmedi. Siyonist rejimin sağdaki başarısızlığı ve yetkililerinin savaşta yenilgiyi kabul etmeye devam etmeleri sürerken İsrail askeri analist Yossi Yehoshua cuma akşamı yaptığı değerlendirmede Gazze'de Hamas'ın yönetimine karşı pratik bir alternatifin olmadığını vurguladı. Yehoshua tüm çatışmalara rağmen Hamas'ın bölgedeki etkili gücünü koruduğunu ve askeri olarak yok edilemediğini belirtti. Öte yandan Gazze Savaşı sonrası Siyonist rejimin uluslararası izolasyona devam ederken Orta Amerika ülkesi Belize'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Siyonist rejime karşı açtığı soykırım davasına katılmak için resmi bir başvuruda bulunduğu bildirildi. Güney Afrika Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhinde dava açarak bu rejimin Gazze şeridindeki Filistinlilere karşı soykırımla mücadele sözleşmesini ihlal ettiğini belirtti. Nikaragua, Küba, İrlanda, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye gibi birçok ülke de bu davaya katıldı. Ayrıca Namibya Adalet Bakanı Cuma gecesi yaptığı açıklamada ülkelerinin 8 başka ülkeyle birlikte Filistin halkını desteklemek amacıyla Lahe Grubu adlı bir oluşum kurduğunu duyurdu. Bakan bu grubun amacının Filistin'i ve halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemek olduğunu belirtti. Namibya Adalet Bakanı Lahi grubunun uluslararası sistemi Filistin meselesine küresel ilgiyi artırmak için kullanmayı amaçladığını da sözlerine ekledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Esir takasının 4. turunda Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızıl Haç'a teslim edilmesinin ardından Filistinli esirler de serbest kaldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer askeri cezaevinden ayrılan Kızıl Haç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşırken serbest kalan esirler Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler esir takasının 4. turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı. Kızıl Haç konvoyu Beytunya bölgesinden geçerek Filistinlilerin alkış ve kutlamaları eşliğinde Ramallah'a geldi. Hamas'ın Gazze'deki biri Amerikan İsrail çifti vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail'de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze şeridinden alıkonulan kişilerden oluşuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin aylardır süren saldırıları ve altyapıyı tahrip etmesi sonucu kapatılan Refah sınırı kapısının yeniden açıldığını duyurdu. Sahab haber ağının El Arabi El Cedid haber sitesine dayandırdığı haberine göre Gazze Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada ilk grup Filistinli hasta ve yaralının Gazze ile Mısır'ı bağlayan Refah sınır kapısından geçirilerek tahliye edileceğini bildirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı bu tahliye sürecinin Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonuyla gerçekleştirileceğini belirtti. Basın kaynaklarına göre ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında sınır kapısı yalnızca Gazze'den çıkışlar için açık olacak. Ancak şu anda Mısır ve diğer Arap ülkelerinde bulunan binlerce Filistinli Gazze'ye geri dönmeyi bekliyor. Bu İsrail'in Refah'a yönelik soykırım saldırıları sırasında sınır kapısının kapatılmasının ardından ilk kez açılması anlamına geliyor. Refah sınır kapısı 7 Mayıs 2024'te tamamen kapatılmıştı. İsrail işgal güçleri Sülahaddin Koridoru olarak bilinen bölgeye askeri birlikler yerleştirerek sınır kapısındaki birçok altyapıyı yok etmişti. Saadet Partisi lideri Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan partisinin grup toplantısında konuştu. Mahmut Arıkan Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına sert tepki göstererek şunları söyledi.
Trump geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilerek Gazze'nin boşaltılmasını teklif etti. Bizim buna diyecek tek bir cevabımız var. Yeniden yapılanma kisvesi altında Gazzelilerin vatanlarını terk etmelerini isteyen hiçbir öneri veya çözüm kabul edilemez. Trump bu düşüncesini muhtemelen İsrail'i ateşkese ikna ederken kullanmış gibi görünüyor. Emperyalizm ve Siyonizm yıkıntıları toplamak adı altında Gazze'ye yerleşmenin yollarını arıyor. Bunu biz görüyoruz ve biz diyoruz ki Filistinlilerden arındırılmış bir Gazze mümkün değildir. Türkiye bu süreçte bugüne kadar olduğundan daha aktif rol almalıdır. Suriye için kurulan cümlelerin aynıları Gazze için de kurulmalıdır. Suriye için yapılan diplomatik girişimlerin aynıları Gazze için de yapılmalıdır. Ne yaparsanız yapın Gazze'yi Filistin'den ayıramayacaksınız. Gazze'yi insansızlaştıramayacaksınız. Gazze'yi de yenemeyeceksiniz Allah'ın izniyle.
Saadet Partisi Gazze'nin insansızlaştırılmasının bir Siyonizm projesi olduğunu söylüyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Binlerce Mısırlı Refah sınır kapısında toplanarak Gazze'deki Filistinlerin zorunlu göçüne karşı olduklarını ifade etti. Mısır'ın farklı bölgelerinden gelen binlerce protestocu cuma günü zorunlu göçe hayır yazılı pankartlar ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Filistinlilerin göçüne karşı tutumunu destekleyen afişler taşıyarak Filistin halkıyla dayanışmalarını gösterdi. Gösteriye Mısır parlamentosunun üyeleri Muhammed Abdullah Zeynettin, İman El-Acuz ve diğer siyasetçiler de katılarak Filistinlilerin zorunlu göçüne karşı olduklarını vurguladılar. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi yakın zamanda Amerikan Başkanı'nın Filistinlilerin zorunlu göçüyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek bunu Filistin halkına yönelik bir zulüm olarak değerlendirdi ve Mısır'ın böyle bir plana katılmayacağını ifade etti. Son zamanlarda Donald Trump, Gazze şeridindeki mevcut sorunların çözümü için tartışmalı bir öneride bulunarak bölgenin tamamen boşaltılmasını ve Filistinlilerin komşu Arap ülkelerine yerleştirilmesini İsrail lehine savundu. Ancak Trump'ın Gazze şeridi sakinlerinin Ürdün ve Mısır'da tehcirine yönelik planı uluslararası alanda geniş çapta tepki ve muhalefetle karşılaştı. Eleştirmenler bunu açık bir insan hakları ihlali ve Gazze şeridinde etnik temizlik girişimi olarak nitelendirdi. Trump'ın açıklamaları Mısır ve Ürdün tarafından da reddedildi. İki ülke yetkilileri daha önce defalarca Gazze halkının zorunlu göçüne karşı olduklarını açıkça ifade etmişti. Irak ordusuna ait savaş uçakları DAEŞ terör örgütünün sığınaklarını bombalamasının ardından Irak güvenlik güçleri Kirkük ve Selahattin vilayetleri arasındaki bölgede bir operasyon başlattı. Cuma gecesi Irak savaş uçakları ülkenin merkezinde bulunan Selahattin ve Kirkük vilayetleri arasındaki Cerke bölgesinde DAEŞ teröristlerinin sığınaklarını iki hava saldırısıyla hedef aldı. Bu operasyon sonucunda DAEŞ'in tüm liderleri etkisiz hale getirildi. Bir haber ajansına dayandırılan Saab haberine göre Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak ordusunun cumartesi sabahı hava saldırılarının ardından Zerke'nin batı cephesinde kara operasyonuna başladığını duyurdu. Aynı kaynak, Irak güçlerinin bu operasyonu başlatmasının asıl amacının öldürülen teröristlerin kimliklerini tespit etmek ve bölgede başta DAEŞ sığınakları olup olmadığını belirlemek olduğunu ifade etti. İlk bulgular öldürülenler arasında DAEŞ liderlerinden Ebu Mesna'nın da bulunduğunu gösteriyor. Aralık 2024'te Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından Irak güçleri Suriye sınırındaki varlığını güçlendirdi. Iraklı güvenlik yetkililerine göre sınırlar tamamen güvenli durumda ve bölgede geniş çaplı askeri birliklerin konuşlandırılmış durumda. Irak güçleri zaman zaman DAEŞ'in kalan unsurlarını temizlemek amacıyla operasyonlar düzenliyor. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Beyaz Saray Sözcüsü bazı ülkelere karşı yeni gümrük tarifelerinin uygulanacağını duyurdu. Bir haber ajansına naklen Saab haberini verdiği haberde Amerikan Başkanı Donald Trump seçim kampanyasında birçok kez farklı ülkelere karşı geniş çaplı gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklamıştı. Şimdi bu vaatler hayata geçiyor. Beyaz Saray Sözcüsü günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mal ve hizmetlere %25 gümrük vergisi uygulanacağını, Çin'den gelen ürünlerin ise %10'luk tarifeye tabi tutulacağını bildirdi. Bu kararın Amerika'da ani fiyat artışlarına neden olması ve enerji, otomotiv, kereste ve tarım sektörlerine zarar vermesi bekleniyor. Trump seçim kampanyaları sırasında Biden yönetiminin politikalarını sert bir şekilde eleştirerek enflasyonu kontrol altına alacağını vaat etmişti. Ancak yeni gümrük tarifelerinin tüketicilere ek maliyet getireceği ve piyasalarda belirsizlik yaratabileceği belirtiliyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Arakçı'nın Katar'daki görüşmelerinin en önemli başlıkları etrafında. İran Dışişleri Bakanı Katar'ın başkenti Doha'ya giderek ülke yetkilileri ve Filistin direniş gruplarının liderleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı Katar'ın başkenti Doha'da ülkenin başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Filistin direniş gruplarının liderleriyle bir araya geldi. Irakçı ile Katar Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler, özellikle ateşkes anlaşmasının ardından Filistin sahnesindeki gelişmeler, Lübnan'da Cumhurbaşkanı ve Başbakanının seçilmesi ve Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal etmesinin ardından ülkedeki siyasi durum, Suriye'deki gelişmeler ile İran ve Katar'ın bu ülkenin egemenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgusu başta olmak üzere tarafları ilgilendiren bir dizi konuyu ele aldı. İran Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran ile Katar arasındaki çok iyi ilişkilere değinerek İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin bu ülkeyle çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme kararlılığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanması ve soykırımın durdurulması konusundaki olumlu ve yapıcı rolünü övdü ve Filistin halkının tarif edilemez kararlılığına ve saldırgan Siyonist rejime karşı durma konusundaki direnişe atıfta bulunarak Siyonist rejimin geçmişte anlaşmayı bozma ve sabotaj eylemlerine giriştiği göz önüne alındığında anlaşmanın uygulanmasının izlenmesinin gerekliliğini vurguladı. Katar Başbakanı da söz konusu görüşmede ülkesinin İran ile ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabalarına vurgu yaparak İran'ın bölgedeki özel rolü ve konumunu barış ve istikrarın sağlanmasına sağladığı katkıyı övdü. Taraflar bölgesel gelişmeler konusunda Tahran ve Doha arasında yakın görüşme ve istişarelerin sürdürmesi konusunda mutabakata vardı. Katar'daki istişarelerini sürdüren İran Dışişleri Bakanı Rakçı, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve konseyin diğer bazı üyeleri olmak üzere Hamas'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası sonrası koşullar da dahil olmak üzere Filistin sahasında ve siyasetinde son gelişmeler ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu. İran Dışişleri Bakanı Siyonist işgal rejimin 16 aylık saldırganlığına ve soykırımına karşı kazanılan tarihi zaferden dolayı Filistin halkını, özellikle de Gazze halkını ve ateşkese sebep olan efsanevi direniş gruplarını tebrik etti. Irakçı ayrıca Filistin halkının haklarının tam olarak gerçekleşmesi, kendi kaderine tayin hakkının elde edilmesi ve Filistin'in işgalden kurtarılması gerçekleşene kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi destekleme yönündeki ilkeli politikasının sürdürüleceğini vurguladı. Hamas liderleri de ateşkes anlaşmasının ardından Gazze ve Batı Şeria'daki son siyasi ve saha durumunu anlattı. Hamas yetkilileri yaygın katliam ve yıkıma rağmen ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğindeki direniş ekseninin desteği sayesindeki Gazze direnişinin tarihi zaferini Filistin halkının kararlılığının sonucu olarak değerlendirirken son zaferlerden sonra Filistin ve bölgedeki direnişin durumunun mükemmel olduğunu belirtti. Irakçı'nın Hamas'ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede bir diğer önemli konu ise Gazze halkının zorlu insani koşulların üstesinden gelmesi ve savaşın yarattığı yıkımın yeniden inşa edilmesi için uluslararası toplum ve İslam ülkelerinin ciddi ilgi göstermesi zaruretiydi. Irakçı'nın Doha ziyareti İranlı yetkililerle bölge ülkeleri arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin genişletilmesini amaçlayan yeni bir diplomasi ve bölgesel istişare turu anlamına geliyor. İran İslam Cumhuriyeti diplomasi ve dış politikasını ilerletmek amacıyla komşu ülkelere özel bir yer ayırmıştır. İran'ın önemli ekonomik kapasiteleri, ekonomik işbirliğinin ve ortak yatırımların genişletilmesinde de etkili bir faktördür. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Trump neden BRICS para birimine karşı başlığını taşıyor? Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BRICS üyesi ülkeleri kendi ortak para birimlerini oluşturmaları halinde %100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacakları tehdidinde bulundu. Trump şöyle yazdı: "Biz görünüşte düşman olan ülkeleri ne yeni bir BRICS para birimi yaratmaya ne de güçlü doların yerini alacak başka bir para birimini desteklemeye zorlayacağız. Aksi takdirde %100'lük gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar ve muhteşem Amerikan ekonomisiyle ticaretin tamamlanmasını beklemeleri gerekir" ifadelerini kullandı. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ilk kez BRICS ülkelerini ortak para birimi oluşturmak konusunda tehdit etmiyor. Trump hatta Beyaz Saray'a gelmeden önce tek bir para birimi yaratmanın gerekliliği vurgulandı. Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesinde bu örgüt üyelerine ortak para birimi oluşturulması konusunda tehdit etmiş ve bu ülkelerin ekonomilerine ağır gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Şimdi burada önemli olan soru şu: Donald Trump neden BRICS'e odaklanıyor ve bu örgütün ortak bir para birimi oluşturmasını engellemeye çalışıyor? Birinci neden, doların dünyadaki mevcut durumuyla ilgili. Amerika'nın doları özellikle bağımsız ülkelere karşı araçsal olarak kullanması, ülkelerin çeşitli örgütler ve ikili ilişkiler aracılığıyla ekonomik ilişkilerinde dolarizasyondan kurtulmanın gerekliliğini vurgulamalarına ve doların küresel sistemde gerilemesinin yaşanmasına sebep oldu. Bu nedenle Amerikan doların bir güç aracı olarak kullanımını kaybetmekten endişe duyuyor. Bir diğer önemli neden ise Trump'ın BRICS ülkelerinin ortak para birimini yaratmada olası başarısının küresel işlemlerde doların terk edilmesine yönelik küresel çizgilerin oluşmasına yol açacağından endişe duymasıdır. Konuyla ilgili olarak National Interest internet sitesinin yayınladığı raporda Washington'un karşı karşıya olduğu en büyük zorluk yalnızca dolar hakimiyetinin kaybı değil, aynı zamanda nüfuzunu azaltan yeni küresel hizalanmalarıdır yazıldı. Trump'ın BRICS'e yönelik tehditlerin üçüncü ve en önemli nedeni ise bu örgütün küresel konumu ve üye güçleriyle ilgilidir. Üyeleri arasında Çin, Rusya, Hindistan, İran, Brezilya ve Güney Afrika gibi büyük küresel ve bölgesel güçlerin yer aldığı BRICS, büyük krizlerin ele alınması, küresel ticaretin yeniden şekillendirilmesi ve Amerikan müdahalesinin ötesine geçen projelerin desteklenmesi için uluslararası bir platform haline geldi. Günümüzde BRICS ülkeleri dünya nüfusunun %42'sini, yerkürenin kara alanının %30'unu ve küresel ekonominin %24'ünü oluşturmaktadır. Amerika'nın küresel ölçekte en önemli ekonomik rakibi ve Trump'ın küresel sistemdeki artan konumuna karşı koymaya odaklandığı Çin gibi büyük bir güç, BRICS'in önemli bir üyesidir. Bu nedenle Amerika'nın yeni başkanı BRICS'i tehdit ediyor ve örgütün ortak para birimine şiddetle karşı çıkıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü programları tüm sevenler tarafından kutlanıyor. Tarihçilerin büyük çoğunluğu o hazretin Hicretin 4. yılının Şaban ayının 3. gününde dünyaya geldiği kanaatindeler. Şimdi biz de bu mübarek doğum günü münasebetiyle ilgili bir bağlantı kurduk röportajda uzman konuğumuzla. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın İslam yolunda verdiği mücadeleleri ve yapmış olduğu fedakarlıkları, özellikle Kerbela olayında bu konulara değinmek istiyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili din alimi Sayın Musa Aydın'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el-Hüseyin ve ala evlad el-Hüseyin ve ala ashab el-Hüseyin. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'daki kıyamıyla İslam'ın yeniden ihyasını sağladı. İlahi değerlerin yaşamasını, yaşatılmasını sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin o kutsi sözünde de aslında buna işaret edilmektedir. Buyurur Hüseyin'un minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Hüseyin'in Resulullah'tan olması bellidir. Onun evvela vücudunun bir parçasıdır. Onun evladıdır. Ve saniyen onun ilminin ve irfanının varisidir. Ama Resulullah'ın Hüseyin'den olmasını alimler, arifler şöyle tefsir ediyorlar. Yani Resulullah adeta benim dinimin içerdiği ilahi değerlerin yaşamasını sağlayacak olan Hüseyin'dir. Hüseyin'in kanıdır. Onun fedakarlıklarıdır. Gerçekten de öyle bir noktaya varmıştı ki İslam'ın ve ümmetin hali, ki eğer Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o ilahi kıyamı, o fedakarlıkları, o mukaddes kanı ve o mazlumların orada çektikleri çileler olmasaydı İslam'a elveda demek gerekirdi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kendi tabiriyle buyuruyor. İza buliyetil İslamu bira'in misle Yezid fe'alel İslami esselam. Eğer İslam Yezid gibi bir yöneticiye, ümmet Yezid gibi bir yöneticiye müptela olursa İslam'a elveda demek gerekir. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Aleyhisselam baktı ki eğer bu süreci tersine çevirmezse İslam yok olmaya yüz tutacaktır. Dolayısıyla baktı ki eğer bu işi, İslam'ı korumak, ilahi değerleri korumak ve tersine dönen süreci asıl mecrasına geri çevirmek istiyorsa bunun tek yolu fedakarlık ve kanını feda etmesidir. Başka yolu yoktur. Elbette bunu Allah-u Teala vaat etmiştir. Vaat etmiştir ki kendi yolunda mücadele edenleri mutlaka hedefe ulaştıracaktır buyuruyor. Hazreti Hüseyin orada canını feda etti ki İslam korunsun. Bir mektep haline gelsin. Ve gerçekten de öyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam geliyor ve Kerbela'yı kendisine olayları anlatıyor. Hazreti Resulullah'ı ağlatıyor. Resulullah'a ümmetini ağlatması görevi veriliyor ve Resulullah defalarca bunu tekrarlatıyor. Hazreti Resulullah Allah'ın emriyle Kerbela'nın unutulmamasını sağlıyor. Kendisi ağlıyor ki ümmeti de ağlasın. Kendisi Hüseyin'i yad ediyor ki ümmet de yad etsin. Kendisi Hüseyin'in unutulmamasının temelini atıyor. Çünkü niye? Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşatılması onun orada savunduğu ilahi değerlerin yaşaması demekti. Onun insanlığa, onun ümmete verdiği mesajların yaşaması demekti. Dolayısıyla Allah emretti, Resul yaşattı ve Resul'ün takipçileri olan, ilim ve irfanın varisleri olan Ehl-i Beyt imamları yaşattı ve dolayısıyla bu süreç böyle devam etti. Aradan 14 asır geçmesine rağmen Hüseyin sevdalıları sürekli Kerbela'yı yad edip ondan kendileri için dersleri çıkarıyorlar. Resulullah da zaten buyurmuştu ki Hüseyin'un misbahul huda ve sefinetun necat. Hüseyin kurtuluş gemisi. Hüseyin'un misbahul huda, Hüseyin hidayet çırağı ve kurtuluş kendisidir. Dolayısıyla da eğer ümmet içinde bulunduğu çilelerden, içinde bulunduğu yanlışlardan, zilletlerden kurtulmak istiyorsa her zamanda bunun reçetesi Hüseyin'i tanıma, Hüseyin'in mektebini tanıma, Hüseyin'in şehadet mektebiyle, izzet mektebiyle aşina olmaktır. Ve Kerbela'dan, Kerbela olayından sonra bu mesajları bize ulaştıran, ulaşmasını sağlayan sabrıyla, mücadelesiyle, dik duruşuyla ve zalimlerin karşısında Hüseyin'i mesajları haykıran Hazreti Zeynep, Hazreti İmam Zeynül Abidin ve diğer zahirde esir ama insanları esirlikten kurtarmak için sonuna kadar direnen o hicret kafilesi, o Hüseyin'i kafileydi. Başlarında Hazreti Zeynep ve Hazreti İmam Zeynül Abidin olmak üzere. Eğer gerçekten onlar olmasaydı bu mesaj tarihe, günümüze, ümmete hakkıyla ulaşmazdı. Onun için de o büyük alemin ne kadar güzel bir sözü var. Buyuruyor ki Hazreti Zeynep Kerbela'nın yarısıdır. Yarısı Hazreti Hüseyin ve onun fedakarlıklarıydı. Bir diğer yarısı ise bu ilahi mektebin, bu ilahi kıyamın mesajlarını insanlara ve insanlığa ulaştıran Hazreti Zeynep'ti. Yani bugün ümmet yani bir kısmının evvela ki her şeyden önce bizim bu mektebi gerçekten hakkıyla tanımaya çalışmamız gerekir. Yani Hüseyin'i, Hüseyin'in mektebini, Hüseyin'i hedefleri tanımamız gerekiyor. Dolayısıyla da bazen diyorlar ya niye? Yani niye her yıl Aşura? Niye her yıl işte bu merasimleri düzenleme falan? Bunun asıl amacı budur. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve onun kıyamını ve onun hedeflerini ne kadar daha iyi tanırsak o kadar o hedefleri paylaşırız. O hayatımıza insan tanımadığı bir şeyi nasıl paylaşır? İnsan tanımadığı, hakkıyla tanımadığı bir yoldan, izden nasıl gider? Dolayısıyla her şeyden önce onu tanımak lazım. O mektebi tanımak lazım, hedefleri tanımak lazım. Ve gerçekten ne kadar insan tanırsa o kadar o mektebe aşık olur. O kadar onları paylaşır. O kadar bu mektebin ne kadar nurani ve ümmet için ne kadar vazgeçilmez bir mektep olduğunu anlar. Dolayısıyla tanıyanlar ve imkanı olanlar onlar bu mesajları alıp hayatlarına, ümmetin hayatına yansıtmalıdırlar. Ve aynı zamanda belki de hatta iç içe bugün Hüseyin'i duruşun yanında Zeynep'i vazifeler de en azından ümmetin bir kısmının boynuna ve omzuna ağırlık etmektedir. Yani bu mesajları insanlara hepimizin gücümüz yettiğince ulaştırması. Yani bir taraftan tanıyacağız, bir taraftan bu mesajları ümmete, neslimize, gençlerimize tanıttırmaya çalışacağız. Bunların hepsi bu sefer ümmetin topyekün gerçekten zalimlere karşı, kafirlere karşı, siyonistlere karşı, Allah ve Resul düşmanlarına karşı izzetli duruşlarını peşinden getirecek. Nitekim görüyoruz Lübnan'daki bir avuç Hüseyin'i kardeşlerimiz, Gazze'deki bir avuç Hüseyin aşıkları koskoca güya dünyanın yenilmez ordusu diye tanımlanan o haydutları nasıl da dize getirdiler. Düşünün eğer bu ümmetin bağrında daha nice Hizbullahlar, Gazze'ler meydana gelse bu ümmetin hali nasıl olur ve ümmet nasıl bir izzet sıçraması yapar ve kafirlere karşı, zalimlere karşı, Allah ve Resul düşmanlarına karşı hangi konuma gelir? Bunu artık anlatmaya, izah etmeye gerek yoktur. Aklı, basireti olan herkes bunu anlar. diye düşünüyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, din alimi Sayın Musa Aydın'ın görüşlerine İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü münasebetiyle ilgili dinlenmiş oldunuz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi, İslam devrimi liderinin İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret ederek şehitler yolunun devam etmesini vurguladığını, Dışişleri Bakanı'nın İran ve Avrupa arasında güven ortamı oluşturmak için bloke edilen paraların serbest bırakılmasının iyi bir yol olduğunu söylediğini belirterek, Suriyeli azınlıklar ve Şam'ın geleceğiyle ilgili bir yazıyı kaleme alıyor. Cumhur İslami gazetesi, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının tek taraflılığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığına belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Rıza Arif, dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflılığa karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Arif, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak dijital ürünler ve yapay zeka araçlarının geliştirilmesini önerdi. Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Arif, Cuma günü Almaty'de düzenlenen Dijital Almaty 2025 konferansında yaptığı konuşmada dijital ekonomi ve yapay zeka alanında 5 maddelik öneri sundu. İletişim altyapılarının entegrasyonu, dijital ekonomi alanında yasal uyumu ve düzenlemelerin kolaylaştırılması, ortak dijital platformların oluşturulması ve geliştirilmesi, dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflı yaklaşımlara karşı ortak mücadele, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin potansiyelinden yararlanarak ortak dijital ürünler ve yapay zeka araçlarının geliştirmesi, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının bu konuşmadaki önerileri arasında yer aldı.
Azerbaycan gazetesi düşmanı tanımak ve ona göre davranmak gerektiğini, Rusya'nın Suriye'de askeri üslerini korumak istediğini, Türkiye'den Suriye'ye 81 bin Suriyeli sığınmacının geri döndüğünü duyuruyor. Şervan gazetesi Gazze'ye giden yardımların ihtiyaç duyulandan çok daha az olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
El Cezire Gazze şeridine gönderilen yardımlarla ilgili bir rapor sunarak çeşitli alanlardaki bu yardımların hacminin çok düşük olduğunu belirtti ve Gazze şeridine giren yardım kargoları inceledi ve ateşkesin başlamasından 11. güne kadar yaklaşık 7.926 kamyonun Gazze'ye girdiğini duyurdu. Geçici barınma çadırları taşıyan kamyon sayısı ihtiyacını çok altında olup yaklaşık 208 kamyon olarak açıklandı ve bu durum mobil ve prefabrik evlerin Gazze'nin kuzey ve güneyine girmediği bir zamanda gerçekleşti. Gazze'ye giren kamyonların 2/3 gıda maddesi taşırken sadece 197 kamyon sivil savunma, belediyeler ve elektrik şirketlerinin kullanamadığı yakıt taşıyor. Enkaz kaldırma ve şehitlerin cesetlerini arama ve teşhis etmek için ekipman ve ağır araçlar Gazze'ye girmemiştir. Aynı şekilde bazı hasarlı evlerin onarımı ve yeniden inşası için acil ihtiyaç duyulmasına rağmen inşaat malzemeleri de Gazze'ye hiç ulaşmadı. Elektrik enerjisi üreten güneş panelleri ve ekipmanları ile tıbbi malzeme ve ekipmanlar da Gazze hastanelerine yeterince gönderilmedi.
Tahran Radyosu.
Cihan İktisat Cumhurbaşkanı, birinci yardımcısından naklen bölgede güvenilir ve etkili bir ortak olmaya çalıştıklarını Fecr Film Festivali'nin başladığını, İran'ın Gazze'ye yardıma hazır olduğunu belirtiyor. Cami Cem gazetesi Şehit Deyf ile ilgili Ensarullah'ın görüşüne yer verdiği haberinde şunlara yer veriyor.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisi Muhammed Deyf'in şehadeti dolayısıyla başsağlığı diledi ve bu Filistinli komutanın bu toprakların özgürlüğü için hayatını feda ettiğini duyurdu. Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisi Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugaylar'ın komutanı Şehit Muhammed Deyf'i milletin büyük şehidi olarak nitelendirerek onun Filistin'in kurtuluşu için büyük fedakarlıklarda bulunanlardan olduğunu belirtti. Yemen Ensarullah Siyasi Bürosu'ndan yapılan açıklamada Filistinli komutan ve arkadaşlarının şehit edilmesinin tüm millet için büyük bir kayıp olduğu belirtilirken, fakat aynı zamanda zafere ulaşana kadar mücadele ve direniş yolunu sürdürmenin güçlü bir motivasyonu olduğunu ifade edildi. Yemen Ensarullah Siyasi Ofisi yaptığı açıklamada düşmana karşı tüm cesaretiyle savaşan bir grup savaşçı ve yiğit adamın şehadetinin gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Siyonist rejim yıkılıp tüm Filistin özgürleştirilinceye kadar direniş komutanları ve grupların mücadelesinin durmayacağını vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Hicri 902 yılında Portekizliler deniz yoluyla Hindistan'a ilk geldiklerinde Şah İsmail Safevi düşmanlarından korktuğu için hava ve yer arasında asılı olan bir sepete gizlenen küçük bir çocuktu. İsmail'in babaları birbiri ardına dini tarikatın başında bulunuyorlardı. Bu tarikatın mensuplarının tamamı derviş ve mutasavvıflardan oluşmaktaydı. Ve bu dervişleri zühd ve takva sahibi sayan pek çok kimse onları desteklemiş ve arka çıkmıştı. Bu tarikatın adı Safevi Tarikatı veya daha az bilinen Erdebil Tarikatı veya Safevilikti. Ve kurucusu da İsmail'in dedelerinden biri olan Şeyh Sefiyuddin İshak-ı Erdebili'ydi. İsmail'in dedesi ve babası bağımsız bir hükümet kurmayı düşününe kadar Safevi tarikatının takipçileri her gün arttı. Bu karar İran ve Irak şahlarının onlara düşman olmasına neden oldu. İsmail'in dedesi, babası ve ağabeyi savaşta öldürülmüş ve Safevi tarikatının liderliği 7 yaşındaki İsmail'e geçmişti. İsmail'in babasının en yakın arkadaşlarından bazıları onu Gilan'a götürüp Safevi dervişliğinin destekçisi olan Lahican hükümdarının evine sakladılar. Kralın askerleri İsmail'i aramak için hükümdarın evine her gittiklerinde hükümdar, İsmail'in ayaklarının Gilan toprakları üzerinde olmadığına dair yemin ediyordu. Ve elbette ki yalan da söylemiyordu. Zira İsmail'i sepete koyup odalardan birinin tavanına asmıştı. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan sizleri Dünya Tarihi Podcast dizimizin bir başka bölümüyle selamlıyoruz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri 905 yılında 12 yaşındaki İsmail Gilan'dan ayrıldı. İsmail'e yardım etmek için farklı şehir ve köylerden Safevi tarikatının takipçileri ona katıldı. İsmail iki büyük savaşta düşmanlarını mağlup etmeyi başardı ve 14 yaşında Tebriz'de Safevi hanedanının ilk padişahı olarak taç giydi. İsmail'in ilk icraatlarından biri Şiilik mezhebini İran'ın resmi dini ilan etmek oldu. Bu karar herkesten çok İran'ın batı komşusu Osmanlı padişahını kızdırdı. Müslümanların ve Sünnilerin liderleri olduğunu iddia eden Osmanlı Sultanı Selim, ülkesinin komşuluğunda Şii hükümetinin kurulmasına çok kızmıştı. Osmanlılar ilk baştan itibaren Safevi hükümetine düşmanlığa kalkıştı ve bahaneleri de Şiiler ile Sünniler arasındaki ihtilaflardı. Ve tabii ki Avrupa ülkeleri de bu ihtilaftan en fazla yararlanmaya çalıştılar. Portekizler dünyanın üç noktasına sahip olan herkesin Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya hükmedebileceğine inanıyordu. Fars Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı, Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan Aden Boğazı ve Güneydoğu Asya'daki Malaka Limanı. İsmail'in taç giyme töreninden 5 yıl sonra Portekizlerin Hürmüz Adası'nı ele geçirmesine neden olan da bu düşüncelerdi. Hürmüz Adası o yıllarda dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu adadan her türlü malın ithalatı ve ihracatı yapılıyordu. Mısır, Arabistan, Hindistan ve Çin topraklarından tüccarlar doğu ve batı mallarını takas etmek veya alıp satmak için gemileriyle bu adaya gelirlerdi. Portekizliler Hürmüz'ü ele geçirdikten sonra İran gemilerinin bu boğazdan geçişini kontrol altına almış ve Hürmüz hükümdarını Şah İsmail'e verdiği verginin 3 katını kendilerine ödemeye zorlamıştı. Şah İsmail'in elçisi yıllık vergileri toplamak için adaya geldiğinde Portekizlilerin yönetimine devam eden adanın İran hükümdarı ona nasıl cevap vereceğini bilemedi. Portekizliler Şah İsmail'in elçisini vermesi için adadaki İran hükümdarına bir miktar gülle ve bir miktar barut verdiler ve İran Şahı'na Hürmüz'ün Portekiz'in bir parçası olduğunu ve vergilerimizi Portekiz Kralı Manuel'e ödüyoruz ve size bunun dışında verecek bir cevabımız yok demesini emrettiler. Thank you. İranlılar milattan 500 yıl öncesinden beri düzenli bir donanmaya sahip olmasına rağmen Şah İsmail Safevi bir donanmaya ve savaş gemilerine sahip olmaktan mahrumdu. Öte yandan Osmanlı Sultanı Selim de onu her gün savaşla tehdit ediyordu. Böyle bir durumda Şah İsmail Portekizliler ile karşı karşıya gelmekten kaçındı. Portekizliler Şah İsmail'den herhangi bir tehlike gelmediğini anlayınca İran kıyılarının bir bölümünü daha saldırıp orayı işgal ettiler. Sahilin bu bölümü daha sonraları Bandar Abbas olarak bilinen Ceron idi. Şah İsmail Sultan Selim tehlikesini Portekizlilerin işgalinden daha ciddiye almıştı. Tabii ki bu değerlendirmesinin yanlış değildi. Sultan Selim Hicri 920'de 100 bin kişilik bir orduyla İran'a saldırdı. Şah İsmail, Batı Azerbaycan'ın Çaldıran Ovası'nda 40 bin kişilik ordusuyla karşılarına çıktı. Bu savaşta Osmanlı ordusu, Portekizlilerin kendisine verdiği büyük bir topçu birliğini de yanında getirdi. Ancak İran ordusu, atlıları top kullanmanın korkakça bir davranış olduğunu düşünüyordu. İranlılara göre yalnızca düşmanla yakın mesafede savaşamayan korkak askerler topçu silahlarına sığınır. Çaldıran Muharebesi'nde İranlı atlılar sergiledikleri cesaretle zafere ulaşmaya çok da uzak olmadıkları bir sırada Sultan Selim son anlarda topların ateşlenmeye başlaması emrini verdi. İran ordusunu ve kendi ordusunun bir kısmını topçu ateşi altına aldı ve İranlıların yanı sıra kendi askerlerinin bir kısmını da öldürerek savaşın gidişatını tersine çevirdi ve İran ordusunu yenmeyi başardı. Bu zaferin ardından Osmanlı ordusu İran topraklarının içine doğru ilerleyerek Tebriz kentini birkaç gün ele geçirdi. Ancak İranlılar geri çekilirken bütün mera ve tarlaları ateşe verdiler. Böylece Sultan Selim askerlerini ve atlarını açlıktan kurtarmak için İran'ı terk edip ülkesine dönmek zorunda kalmıştı. İran ile Osmanlı arasındaki savaşın yoğunlaştığı bir dönemde Osmanlı Sultanı'nın Avrupa'daki topraklarını genişletmek istemesi nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Osmanlı'ya düşmandı. Şah İsmail, Avrupalıların ve Osmanlıların düşmanlığından yararlanabileceğini düşündü. Bu yüzden Avrupa ile ittifak kurmayı düşündü. Bu yüzden Portekizlilerle görüşmek üzere bir elçi göndererek Portekiz'in Osmanlılara karşı savaşta İran'ın yanında yer alması şartıyla Hürmüz Adası'ndan vazgeçmeye hazır olduğunu onlara duyurdu. Portekizliler Şah'ın şartını kabul etmek yerine ona başka bir teklifte bulundular. İran'ın Bahrin Adası'nı kendi topraklarına tekrar eklemesine yardım sözü verdiler. Bahrin'deki yerel aşiretlerden biri isyan etmiş ve İran'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Portekizliler Bahreyn'e girerek bu kabileyi bastırdılar. Ancak adayı İran'a teslim etmediler. Şah İsmail'i daha fazla hayal kırıklığına uğratmamak için İran'ın Osmanlılarla savaşması halinde İran'a yardım etmek için savaşa gireceklerine söz verdiler. Ancak Şah İsmail'in ömrünün sonuna kadar savaş olmadı ve Portekizliler bu sözünü yerine getirmediler. Şah İsmail'in ölümünden 10 yıl sonra yerine 1. Şah Tahmasp geçti. Safevi başkentini Osmanlı saldırılarından korumak için Tebriz'den Kazvin'e taşıdı. İşte bu yıllarda dünyanın bir başka köşesinde yeni fetihlerin sarhoşluğuna kapılan İspanyollar ve Portekizliler dünyayı kendi aralarında bölüştüler ve diğer Avrupa ülkelerinin deniz yollarına erişimini engellediler. Karayoluyla ticaret yapmak zorunda kalan İngilizler İran'a bir temsilci gönderdi. Bir grup İngiliz tüccar Kuzey Avrupa ve Rusya'dan İran'a gelip Gilan ipeği satın almayı düşünüyorlardı. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth Şah Tahmasp'a bir mektup yazarak İngiliz tüccarların İran'daki ticaretini desteklemesini istedi. İngiliz temsilci bu mektubu Kazvin'de İran Şahı'na iletti. Ancak Safevi Şahı Tahmasp bir cümle söyleyerek onu saraydan kovdu. Kafirlerin dostuna ihtiyacımız yok. Bir süreden beri Osmanlılarla barış yapmış olan Tahmasp artık Avrupalılarla bağlantı kurmaya ihtiyacı yoktu. Öte yandan Avrupalıların ipek ticaretine girmesinin Osmanlı Müslüman tüccarlarına zarar vereceğini düşünüyordu. Osmanlı tüccarlarının Gilan ipeğini günümüz Suriye'nin Halep şehrine götürüp oradan Avrupa'ya ihraç etmelerini sağlayan İran Şahı onlara zarar vermek istemedi. İran ile Osmanlı barış içinde oldukları süre Avrupalılar İran'a girip tutunacak yer bulamıyorlardı. İki Müslüman ülke arasındaki savaş ve Şiiler ile Sünniler arasındaki ihtilaf Avrupalılara her iki ülkeyi de nüfuz etmek için en iyi fırsatı verdi. Osmanlılarla yapılan barış Şah Tahmasp'ın Hicri 984 yılındaki ömrünün sonuna kadar devam etti ve Avrupalılar bölgeye nüfuz etme şansı bulamadılar. Şah Tahmasp'ın ardından 2. İsmail'in saltanatı sadece bir yıl sürmüş, ondan sonra da Şah Muhammed tahta çıkmıştır. Her iki padişah zayıf krallardı ve onların yönetimi sırasında İran kaos ve kargaşa yaşadı. Osmanlı bu fırsatı İran'a saldırmak için kullandı. Ancak Şah Muhammed Osmanlı saldırısına karşı o kadar zayıflık gösterdi ki eşi Mehdi Olya İran ordusunun komutasını devraldı ve Osmanlıları Kafkasya'da yenmeyi başardı. Mehdi Olya İran ordusunu yeniden hareket ettirmeye karar verdi. Fakat ordu komutanları ganimetleri bölmekle meşguldu ve onun emrine uymadılar. Mehdi Olya Kazvin'e döndü. Onun ordu komutanları hakkında şaha kötü sözler söylemesinden endişeli olan komutanlar Kazvin'e gittiler ve şahın yanında ona birçok iftira attılar. Ve daha sonra da zayıf ve iradesiz şahın önünde onu boğdular. Bu ihtilaflar Osmanlı padişahının ordusunu yeniden düzenlemesine neden oldu ve yeni bir taarruzla Azerbaycan'ın büyük bir bölümünü ele geçirerek Tebriz'e girdi. Bu olaydan sonra Tebriz 20 yıl boyunca Osmanlı işgali altında kaldı. Aynı zamanda Özbekler Kuzeydoğu sınırlarından İran'a girerek Horasan'ı işgal ettiler. 3 yıl sonra Şah Muhammed tahttan çekildi ve yerine oğlu Abbas geçti. Şah Abbas, batısı Osmanlı, kuzeydoğusu Özbekler tarafından işgal edilen bir ülkeyle karşı karşıyaydı. Ülkede güç, ordu komutanlarının elindeydi ve kralın hiçbir yetkisi yoktu. Haydutlar, ticaret yollarını güvensiz hale getirmişti ve İran'ın tarımı ve ticareti en kötü durumdaydı. saltanatının ilk günlerinde düşmanla savaşmak konusunda babasından daha yetenekli değildi. Bu yüzden Osmanlı'ya barış teklif etti. Avrupa'da savaşa giren Sultan Murad bu teklifi kabul ederek barış antlaşmasını imzaladı. Şah Abbas bu acılı barışı imzaladıktan sonra ülkede düzeni sağlayarak güçlü bir ordu hazırlamayı başardı. Özbekleri mağlup ettikten sonra Osmanlı Savaşı'na girerek Hicri 1012 yılında Tebriz'i kurtardı. Şah Abbas'ın Osmanlılarla savaşları devam etti ve 3 yıl sonrasına kadar daha önce kaybedilen toprakların tamamını İran'a iade etti. İşgal altındaki bölgeleri kurtardıktan sonra Şah Abbas İran'ın iç durumunu düzenlemeye başladı. Ordu komutanlarının güç ve yetkilerini azalttı. Yolların güvenliğini sağladı, birçok kervansaray, yol ve köprü inşa etti. Tarım ve ipek üretimi endüstrilerini destekledi. İran'da ticaret ve sanayinin gelişmesi Avrupalıların İran'a farklı bir gözle bakmasını sağladı. O güne kadar İran'ı Osmanlı ile savaşa girebilecek, Osmanlı askerlerini Avrupa cephesinden çekebilecek bir ülke olarak görüyorlardı. Ancak İran artık ticaretten yararlanabilecekleri bir ülkeydi ve ona ulaşan yolu eskisinden daha fazla bulmaları gerekiyordu. Şah başkentini Kazvin'den İsfahan'a taşıdı ve bu şehir uzak ve yakın ülkelerden gelen tüccarların buluşma yeri haline geldi. Kentin ana meydanında İranlı, Hintli, Mısırlı, Rus, Alman, İspanyol, Çinli, Arap, Portekizli, Hollandalı, İtalyan ve Fransız tüccarlar buluşup ticaret yapıyorlardı. Birkaç yıl İran'da yaşayan Fransız gezgin, anılarında yapılan bir toplantıda 12 dilin konuşulduğunu yazıyor. İran ile diğer ülkeler arasında mal ticareti ve tüccarların hareketi o kadar fazlaydı ki, Hindistan'dan İran'a gelen kervanlardan yalnızca birinde 10 bine yakın deve bulunuyordu. Başka bir seyyah, Şah hazinesi hakkında şunları yazmış. Hazinede 600 torba elmas gördüm. Burada firuze parçaları harman yeni şeklinde yığılıyor. Hazine saymanıyla aramda o kadar çok firuze vardı ki birbirimizi göremiyorduk. Altınla dolu deri çantaların her birinin ağırlığı 20 ila 25 kilo arasındaydı. Tabakların çoğu, hatta kovalar ve tencereler bile altından yapılmıştı. Şah, yemeğin zehirli olup olmadığını rengini değiştirerek gösterdiği söylenen bir tür yeşil porselende yiyor. Avrupalı seyyahların seyahat günlüklerinde İran'ın ekonomik refahı ve zenginliği hakkında yazdıkları açıklamalar, Avrupalı tüccarların ve hükümetlerin İran'a eskisinden daha fazla ilgi duymasına sebep oldu. Kuşkusuz seyyahların raporu, İran ekonomisinin zenginliği ve refahı konusunda Avrupa'ya ulaşan haberlerin yalnızca küçük bir kısmıydı. Avrupalı tüccarlar daha fazla bilgi aktararak hükümetlerini İran'la iletişim kurmaya ve ticaret yapmaya teşvik etti. 17. yüzyılın başlarında hükümetler doğunun zenginliklerinden daha fazla pay alabilmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Hicri 10. asırda İran'ın durumunu ele aldık. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri memnun edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen ziynetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde edep yenilenen ziynetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.